Haberimiz Japonya'dan geliyor. Uyku, oksijen ve öğrenme, hafıza ile ilgili bir haber. Bir şey öğrendiğimiz zaman veya beynimiz hani hatırlamayla ilgili çalıştığı zaman bildiğimiz üzere nöronlar elektriksel ve kimyasal sinyaller aracılığıyla iletişim kuruyor. Şimdi bu aynı nöron grupları ne kadar sıklıkla birbirleriyle iletişim halinde olurlarsa o aralarındaki bağlar da o kadar güçleniyor. Bu süreçte beynimizin bazı şeylerini öğrenmeye ve hatırlama kısmında bize yardım ediyor. Bu da uzun vadeli güçlenme. Türkçe'de böyle biliniyor. Long term potentiation. Uzun süreli öğrenme olarak geçiyor. Fakat şimdi bu uzun süreli güçlenme LTP olarak kısaltmışlar. LTP'nin bir de şöyle bir durumu var. Anoksinin neden olduğu uzun süreli güçlenme. Yani ALTP. Şimdi LTP bizim hafızamızı güçlendirirken, öğrenmemizi güçlendirirken bu anoksinin neden olduğu uzun süre güçlendirme ise bloke ediyor. Yani öğrenmeye ve hafızaya aslında zarar veriyor. Mesela felç gibi durumlarda görülen hafıza kaybı. Burada bu ALTP'nin rol alabileceğini düşünüyorlar. Bu ALTP'nin hani devamlılığında aslında bizim nitrik oksit üretimini tetikleyen amino asitlerin gerektirdiğini buluyorlar. Felçten sonraki hafıza kaybının arkasında olabilecek mekanizmayı bu olarak düşünüyorlar. Şimdi bu neden önemli? Mesela aslında hani bu oksijensizliğin bu tarz şeylere neden açabileceğini tahmin ediyorlar ama mekanizmayı bilmiyorlar. Şimdi diyorlar ki ekipteki bilim insanları, biz mekanizmayı çözersek felç sonrasında oluşabilecek hafıza kaybı veya öğrenmeyle ilgili çalışmalarda aslında neler yapabiliriz? Hani tamamen bir sorun çözmeye yönelik. Mekanizmayı bilirsek sorunu da çözeriz tarzında. Şimdi oksijen yetersizliğinde beyinde glutamat salgılanıyor büyük bir miktarda. Bu artan glutamat nitrik oksit üretimine neden oluyor. Nöron aynı zamanda da nöronlarda ve beyin kan damarlarında üretilen nitrik oksit ALTP sırasında nöronlardan glutamat salgısını da arttırır. Bu döngü beyin yeterli oksijen aldıktan sonra bile devam etmeye başlıyor, tamam mı? Daha önceden ben bahsettim ya. Hani bu oksijen kıtlığında beyinde aslında hani neler olduğunu biliyoruz ancak mekanizmamız belirsizdi. Şimdi bunu anlatıyorlar ise. Beyin oksijenden yoksun kaldığı zaman amnezi semptomlardan biri olabilir diyor. Ekibin baş yazarı Dr. Han Ying Wan. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Özür dilerim kendisinden. Ve burada hani oksijen olmadığında bu nöronlarda neyin yanlış gittiğini çözebilirsek bu felç hastalığı nasıl tedavi edilebileceğine işaret edebilir. Ki bu da önemli bir şey aslında. Mesela hani felçli bir durumdan sonra gerçekten beyin aktiviteleri, öğrenme, hafıza tamamen gidiyor. Bunu belki hani yakınlarımıza, özellikle yaşlı insanlarda felç geçiren tanıdıklarımız varsa gözlemlemişizdir. Birçok beyin ve vücut aktiviteleri bozuluyor yani. Şimdi bunu peki nasıl yapabiliriz diye düşünüyorlar ve şöyle bir düzenek kuruyorlar. Farelerden beyin dokularını alıyorlar. Tıpkı canlı beyindeki doğal ortamı taklit edebilecek gibi tuzlu su çözeltisine yerleştiriyorlar. Ama burada bu çözeltide şöyle bir şey yapıyorlar. Oksijen yerine nitrojenle değiştiriyorlar. Yani o farelerden alınan beyin hücrelerini, beyin dokularını oksijenden mahrum bırakıyorlar. Daha sonra bu dokuları mikroskop altında inceliyorlar ve hücrelerin elektriksel aktivitesini kaydetmek için üzerlerine elektrotlar yerleştiriyorlar. Bu hücreler canlı farelerde nasıl uyarılacaklarını taklit edecek şekilde de uyarılıyor. İşte bu sistem, bu düzenek sonrasında da ALTP'yi devam ettirmenin beyindeki hem nöronlarda hem de kan damarlarındaki nitrik oksit üretimi gerektirdiğini buluyorlar. Yani bu sistemi böyle bir düzenekle buluyorlar aslında. Yani kısacası sistemi buluyorlar. Sistemi aslında gelecekte ne tür çalışmalarda kullanılabilir onu buluyorlar. Böyle bir haberdi. Şimdi bu LTP hafızayı güçlendirme sürecinde, öğrenme sürecinde aslında bize destek veren bir sistem. Ama ALTP dediğimiz ise normal LTP sürecine geçersiz kılacak bir şekilde davranıyor. Yani eğer ALTP durumunda hafıza güçlenme mekanizmaları bozulabiliyor. Bu da bizim hani hafızadaki veya başka öğrenme konusundaki yeteneklerimizi kısıtlıyor. Hafıza kaybının nedenini olarak da açıklanabiliyormuş. Haberimiz böyle. Yani bu çalışmanın gelecekteki felç gibi durumlarda, beyin hasarı gibi durumlarda yaşanabilecek bilişsel bozuklukları tedavi etmek için yeni stratejiler geliştirmekte yardımcı olabileceği düşünülüyor.
Bu hatta nitrik oksidin şöyle bir özelliği de var. Bu bir gaz halinde salınan tek nörotransmitter. Sinir hücreleri arasında işte bu salgılanan kimyasallar iletişimi sağlıyor. Nitrik oksit de onlardan biri. Senin de bahsettiğin gibi ama gaz halinde salınıyor. Bu tarz bir özelliği var bunun. O yüzden mesela benim çok ilgimi çekmişti bu ilk öğrendiğimde. Yani şimdi o zaman bu çalışmada zaten bilinen bir şeyi teknik olarak göstermişler mi diyoruz?
Evet, mekanizmasını yapmışlar. Yani nitrik oksidin rol oynadığı biliniyordu ancak mekanizma belirsizdi diye bahsetmiş doktorumuz.
Anladım. Bunların bir mekanizmanın çözümü diyebiliriz, gösterilmesi diyebiliriz yani.
Evet.
Ya işte bilimde bazen böyle çalışmalar da var. Yapılması da gerekiyor yani mekanizmayı bilip bu mekanizmayı başka şeylerin keşfinde de kullanabiliyorsun devamında.
Evet.
Bir doktor öğrencisi olarak konuşayım. Bazen insanın kafasını karıştırıyor. Ya bu zaten bilinen bir şey ve biz bunu niye tekrar çalışıyoruz? Ya bunun nasıl olduğunu bilsem ne işe yarayacak? O ne işe yarayacak kısmı işte aslında temel bilimin taşlarını oluşturuyor. Yani bazen o mekanizmayı da çözmen gerekiyor. Evet, büyük resmi görüyorsun, biliyorsun, nasıl çalıştığını anlıyorsun ama daha küçük parçalarını birleştirip ve çünkü dediğim gibi yine orada çözdüğün o mekanizma aslında başka bir şeyin de mekanizması olabilir sana. Bir fikir sağlıyor, bir bilgi getiriyor. O açıdan önemli bir çalışma aslında bu da.
Mesela şimdi buradaki mekanizma detayını tam bilmiyorum ama çok kompleks olmayan bir mekanizma gibi. Ama daha geniş çaplı bir mekanizmayı düşünelim. Belki bir şeyleri inhibe ederek bir hastalığın tedavisi veya başka bir hastalığı dolaylı yoldan tedavi edilebilecek seviyeye getirebilirler.
Evet, zaten mekanizma keşfinin herhalde en büyük katkılarından biri bu. Yani başka bir şeye uyarlayıp onu sonrasında da işte o mekanizmayı engelleyerek ya da o mekanizmayı destekleyerek belli bir probleme çözüm bulmak çok önemli bizler.
Ben mekanizma kısmını daha çok seviyordum. Çünkü her zaman hani mutlaka yanlış yapsam bile belki başka bir şeyin bir nedeni olacak. Bilemiyoruz.
Ya mekanizma keşfinde bir de aslında yanlış yapacak bir şey de olmuyor genelde biliyor musun? Çıkan sonucu herhangi bir şey yorumlayıp ha tamam biz bunu böyle çalıştığını düşünüyorduk ama aslında böyle çalışıyormuş diyorsun. Bu açıdan çok güzel. Yani bir ilaç geliştirip o ilacın çalışmadığını görmek gibi nasıl diyeyim heves kırıcı olmuyor mekanizma çalışmaları genel olarak. Mesela ben şu an bir mekanizma üstünde çalışıyorum ve yani bir hipotezimiz var evet. Sonra o hipotezi yanlışlamaya çalışıyoruz. Yanlışlarsak diyeceğiz ki tamam böyle değil böyleymiş. Yanlışlayamazsak diyeceğiz ki bizim dediğimiz gibiymiş. Yani o açıdan mekanizma çalışmaları öğrenciler için en azından öğrenciler temelinde de hiç heves kırıcı olmayan özelliğiyle ön plana çıkıyor diyebilirim.
Evet, kesinlikle.
Benim haberimde de bir elimizde 6. parmağımız olsa acaba bunu kullanabilecek miyiz üzerine?
Mükemmel.
Tabii bu şimdi olacak mı olmayacak mı 6. parmak mı çıkıyor yoksa evrimsel süreçte gibi değil. Bu protez. Zaten çok uzun yıllardır protez organlar üzerine, vücut parçaları üzerine çalışmalar var. Bu protez University College London'daki bir ekip tarafından geliştiriliyor. Aslında bu geliştirilmesi hemen hemen bir 3 yıl önceye dayanıyor. Şimdi biz bunu neden tekrar ısıtıp önünüze koyuyoruz diye soracak olursanız da vücut parçalarınızda bir eksilme yok ve oraya ekstra bir parmak takılıyor. Bunu da hatta üçüncü baş parmak olarak söylüyorlar. Çünkü nereye takıldığını şöyle anlatayım. Serçe parmağının biraz aşağısında tam olarak sizin baş parmağınıza paralel gelecek şekilde üç parça, üç büklümlü bir parmak bu. Yani parmağınıza bakacak olsanız aslında baş parmağınızda iki büklüm, diğer parmaklarınızda üç büklüm var. Bu takılan 3. baş parmakta da 3 büklüm var. Yani çok daha efektif bir tutma sağlıyor. Bunu internette third thumb diye aratırsanız önünüze birçok video düşecektir. İşte nasıl kullanıldığı üzerine. Tabii şimdi burada şöyle bir problem olabilirdi. Vücudunuzda olmayan bir organ var. Size vücudunuzda olmayan bir organ ekleniyor. Ve beynimiz acaba bu organa uyum sağlayabilecek mi? Bu çok büyük bir problem bu aşamada. Çünkü belli bir yaştan sonra beynin esnekliği gitgide azalıyor, değil mi? Ve bu azaldığı için de yeni öğrendiğiniz şeyler, işte yeni öğrendiğiniz dil ya da başka yeni öğrenmekte olduğunuz her şey belli bir yaştan sonra zorlanıyor, zorlaşıyor. Bu ekip de bu altıncı parmağı üretiyor el için ve diyor ki bunu bir deneyelim, bakalım insanlar uyum sağlayabilecek mi acaba? İlk aşamada amaçları bu. Çünkü yani şimdi gerçekten altıncı parmağa ihtiyacımız var mı sence?
Yani biz şu an yok diye düşünüyoruz. Belki olunca aslında var olduğunu düşünebiliriz. Bilmiyorum
değil
ya.
Değil mi? Öyle mimler var ya. Şunu alana kadar ihtiyacım olduğunu bilmiyordum diye.
Hani gerçekten öyle. Hani şu an bakıyordum. Yani şu an yok gibi ama belki bir şeyleri daha iyi kavrayabilme konusunda. Tutma. Bilmiyorum. Belki maymunlar gibi ağaçlara mı tırmanabiliriz artık? Ne yapacağız?
Yani şu anda da bence ağaçlara tırmanabiliyoruz. Aslında hani öyle... Aslında bunu lüks olarak görüyorum ben açıkçası. Yani evet, altıncı parmağım olsaydı güzel olurdu ama olmak zorunda da değil şeklinde düşünüyorum ben bunu. Ekip de zaten bunu üretiyorken o şekilde üretip sonra diyor ki acaba beynimiz buna nasıl uyum sağlayacak? Uyum sağlayabilecek mi? Sağlayamayacak mı? Ne kadar sürecek uyum sağlayabilecekse? Şeklinde üretiyor. Ve inanır mısın, yapılan ilk çalışmada 5 günde, 3 ila 5 günde insanların bu 6. parmağa alıştığını görüyorlar. Ve yani 6. parmağı oynatabiliyor ve o 6. parmak hani sanki yıllardır oradaymış gibi bir hissiyat oluşuyor. Mesela şimdi oynatmak istediğinde işte serçe parmağını, baş parmağını oynatabiliyorsun değil mi? Ve o orada, orada olduğunu hissediyorsun.
Evet.
Ve işte 5 günden sonra bu 6. parmağın da hep orada olduğunu hissetmeye başlıyor bu çalışmaya katılan kullanıcılar. Şimdi biraz şeyinden bahsedeyim, peki bu nasıl bağlanıyor diye. Öncelikle bu gösterimde sağ elde var. Belki sağ el kullanıcıları için üretilmiştir ilk aşamada. Çünkü toplumda sağ el kullanan insan sayısı sol el kullanan insan sayısına kıyasla çok daha fazla. Bir numaralı parça biraz önce de dediğim gibi serçe parmağının biraz aşağısında baş parmakla paralel bir şekilde yerleştiriliyor. Bu parmak kısmı ve bu parmağın oynatma şekli iki parçaya ayrılmış. Bir tanesi bu baş parmağınızın üstüne ve bileğinize bağlanan iki parça parmağa iletiliyor lastiklerle. Ve sizin o elinizin orasında oluşturacağınız basınca göre parmağı hareket ettirebiliyorsun. Yani bu tamamen beyindeki bir nöral sinyaller üzerinden değil de ilk aşamada elinizde oluşturduğunuz basınç ile oluyor. Ardından sağ elinizin dirseğinizin üstüne bu aletin batarya sistemi bağlanıyor. Ve aynı zamanda da iki ayak baş parmağınıza da elektrotlar bağlanıyor. Ve bu ikinci kısım da artık beynin nöral olarak algılayabilmesi üzerine oluşturuluyor. Beynin bu elektrotlardan aldığı sinyaller sayesinde orada bir yapının olduğunu öğrenmesi sağlanıyor. Şimdi ilk aşamada tabii bu alet geliştirildikten sonra acaba kullanılabiliyor mu diye baktıkları kişi sayısı 36. Yani 36 kişi üzerinde bunu test ediyorlar ve 5 gün içinde insanların artık bu 6. parmağı çok kolay bir şekilde kullandığı ve hatta hep orada olduğu hissiyatına kapılmalarını gözlemliyorlar. Daha sonrasında tabii ki bu daha da üzerine düşünen bir konu haline geliyor. Çünkü beynimizin bu kadar kolaylıkla bunu kabul edeceğini biz tahmin edemiyorduk. Sonra diyorlar ki ya bu 36 kişiyi seçtik ama hadi bir de bunun sayısını arttıralım bakalım hani toplumun genelinde bu durum nasıl? Başka bir çalışma yapılıyor ve bu çalışmada 596 kişi katılıyor ve bu 596 kişinin yaş aralığı da 3 yaşından 96 yaşına kadar değişiyor. Yani 596 kişi katılıyor, 600 kişi katılıyor ve %98'i bunların çok kolaylıkla bu parmağı 5 gün sonunda kullanmayı öğreniyor. Aynı zamanda kadın erkek arasında herhangi bir fark olmadığını gözlemliyorlar bu aleti öğrenme konusunda.
Peki benim bir sorum olacak. Şimdi bu 500 küsur kişi hepsi hani tamamen sağlıklı kişiler mi yoksa herhangi bir hani zihinsel bozukluk var mı?
Öyle bir bilgi vermiyor. Herhangi bir zihinsel bozukluğu olmayan insanlardır diye tahmin ediyorum. Çünkü özellikle şunu seçtik bunu seçtik gibi bir bilgi vermiyorlar.
Çünkü mesela hani öğrenme bozukluklarında öğrenme güçlüklerinde nasıl olur onu merak edin merak ettim de biraz.
Aslında evet, güzel bir soru. Güzel bir bakış açısı. Eğer ben röportaj ayarlayabilirsem bunlarla bir şey diyeyim mi? Çok güzel bir soru bu.
Ya da mesela şey, görme engellilerde ne oluyor aslında? Çünkü bir yandan hani tamam onu takıyoruz, hani bazı şeyler var bize yardımcı olan, ama görmedikten sonra ona odaklanabilme durumumuz ne oluyor?
Ya ben burada tamamen tahmini bir cevap verebilirim aslında. Şimdi çalışma şeklini düşünecek olursak, hani vücudun bazı bölgelerinden topladığı sinirsel veriler ve elindeki baş parmağın üzerinde ve altındaki kaslardan gelen basınç. O durumda da hani görmeden de sanırım, bence görmeden de kullanılabilir bir şey hissiyatı oluşturdu. Ya tabii bir de el göz koordinasyon dediğimiz bir durum var. Bu ne kadar işin içine dahil ediliyor bir uzuvun kullanımını öğrenmesinde bilmiyorum. Yani gerçekten çok güzel sorular bunlar. Ve işte çalışma bu tarz sorulara aslında cevap verecek ilerleyen zamanlarda da. Sadece bir tane altıncı parmağı kullanarak bunların hepsine çok güzel sorular, çok güzel cevaplar verebiliriz. Ve bir uzvu kullanmayı öğrenmemizi gösterecek bir çalışma. Çok güzel. Şimdi mesela öğrenme konusunda sordun ya. Şimdi şöyle bir şey yok mu? Mesela küçük çocuklar yetişkinlere kıyasla çok daha kolay öğreniyor değil mi?
Evet.
Herhangi bir şeyi. Dil olur, matematik olur, ders olur, her şeyi çok daha kolay öğreniyorlar. Ama şurada, yani bu çalışmada ne çıkıyor biliyor musun? 10 yaşın altındakiler 12-16 yaşındakilere kıyasla daha zor öğreniyor bu 6. parmağı kullanmayı. 12-16 yaş aralığındakiler de yetişkinlere kıyasla öğrenmekte daha zorluk çekiyor 6. parmak kullanımını. Burada yani bir uzvun öğrenilmesi tamamen deneme yanılma üzerine olduğunu düşünecek olursak, ki bu şey de vardır ergenlikte vücudun çok hızlı büyümesine beynin uyum sağlayamaması ve ergenlik sakarlığı dediğimiz şey var ya, işte bir yere uzanmaya çalışıyorsun ve sen hala aslında daha fazla uzanman gerektiğini düşünüyorsun ama vücudun gelişti, büyüdü. Sen bunu bilmiyorsun ve ona uzanıyorken elin çarpıyor mesela. Çok saçma sapan ergenlik sakarlıkları oluyor. Bunun sebebi bu. Ve bu araştırmada da aslında bence bunu görüyoruz. Yani hayatta belli bir tecrübeyi almış insanlar yeni bir uzvu çok daha kolay öğreniyorlar. Tecrübesi az olan insanlara kıyasla. Açıkçası ben bu haberi okumadan önce bana sorsalardı, sence hangi yaş grubu daha kolay öğrenir diye, ben direkt 10 yaşından küçük çocukların çok daha kolay öğreneceğini söylerdim. Tabii burada işte şeyi, tecrübeye gelen bazı öğrenilmişliği göz ardı etmiş oluyordum. 30-40 yaşında bir insanın artık ellerini bir 10 yaşından küçük çocuğa göre çok daha efektif kullandığını bence söyleyebiliriz. Bir şeyleri kavramada vesaire. Zaten tabii ki çağımızda da geliştirilen herhangi bir şey, eğer çocuklar için özellikle geliştirilmiyorsa yetişkinler için geliştirilen, yetişkinlerin boyutlarına uygun şekilde geliştirilen şeyler. Yani bir kupa çocuğun onu tutabileceği şekilde değil de bir yetişkin tutabileceği şekilde geliştiriliyor. Ve belli bir vücut büyüklüğüne ulaştıktan sonra da siz artık daha farklı bir deneyim yaşamış oluyorsunuz. Yani vücudunuzu kullanmayı iyice öğrenmiş oluyorsunuz ve oraya eklenecek herhangi yeni bir şey de belli ki size çok büyük bir zorluk çıkarmıyor. Burada şey demiştim ya, mesela sağ el kullanıcıları için geliştirilmiş. Ekip aslında bunun hakkında da şöyle bir yorum yapıyor. Diyor ki bazı dizaynlar teknolojide belli bir gruba yönelik yapılıyor. Ve işte bu gruba yönelik yapıldığında da çok büyük hatalar ortaya çıkıyor. Mesela şöyle birkaç örnek veriyorlar. Bu otomatik konuşma algılayıcılarının algıladığı aksan daha çok beyaz insanların aksanı ve siyahi insanların aslında aksanı çok iyi algılamadığı. Çünkü belli bir grubu hedef alıyor. Ama burada en büyük herhalde, burada herkesin çok da kolay algılayabileceği bir şey, kadınların araba kazalarındaki hayat riski daha yüksek. Çünkü araba üreticileri aslında erkekleri hedef alarak dizayn ediyor. Oturmalarını, emniyet kemerlerini, airbaglerini, hava yastıklarını. Bunları örnek gösterip diyor ki aslında gelişecek çok fazla teknoloji var ama biz sadece bir grubu hedef aldığımız için bu teknolojinin gelişmesine izin vermiyoruz. Ve tabii ki onlar da sadece sahili hedef alarak geliştirmişler bunu. Çünkü bu bir deneme, şu anda deneme sürümü diyebiliriz buna. Ve diyorlar ki tabii ki biz bunu sol el içinde yapacağız. Daha birçok bu tarz protez, şeyler, teknolojiyle iç içe olabilecek başka yöntemler, başka cihazlar geliştireceğiz. Ve biz hedefimiz aslında belli bir kitle değil, bütün insanlık diyerek çalışmalarını sonlandırıyorlar. Böyle aslında çok enteresan, dışarıdan baktığında ya benim 6. parmağa ne ihtiyacım var dediğim benim şahsi olarak. Ama içine girdiğinde senin de sorduğun mesela sorularla birlikte gelen hani çok büyük bir çalışma aslında kısmını bize gösteriyor. Öyle. Benim haberim de böyleydi. Başka eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şey var mı?
Yani benim bu hafta için yok. Önümüzdeki hafta çeşitli haberlerde olabilir.
Evet, onu önümüzdeki hafta konuşuruz artık.
Evet, mükemmel bir saçmalama oldu.
Önümüzdeki haftanın konsepti bir tık daha değişik olacak. Daha fazla haber anlatmaya çalışacağız. İçlerinden de iki tanesini seçip daha detaylı vermeye çalışacağız. Çünkü haftalık iki haber bence insanları doyurmaz.
Evet. Yani o kadar çok gelişme var. En azından hani en ufak bir haber sitesine, bilimsel haber kanalına baktığımız zaman hani her gün o kadar fazla haber yayınlıyorlar ki zaten. Hangisini hani bir tane yapsak oho her şeyi kaçırırız.
Aynen öyle. O yüzden daha çok yapmak gerekiyor. Bizim de hedefimiz bu. Ama sizi de çok sıkmayacağız diye umuyorum.
Evet.
Öyleyse herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın, bilimle kalın.
Görüşmek üzere.